Ayrım 22. Kırbaç Süleyman tek başına kaldığı zabitler kamarasında Kebire'nin 333. yaprağını inceliyordu. Yaprağın ilk sayfasında sıkıcı bir satranç oyununda kaleyi bırakıp fille oynadı şeklinde bir ifadeyle ikinci sayfada şu sözcükler vardı: Page, Page, Okeanos, Aidos, Nekros, Leon, Okeanos, Sanis, Ergon, Ergon, Bios, Istion, Oinos, Ubris, Istion, Oinos, Drus, Ubris, Metron, Leon, Istion, Tokson, Okeanos, Aidos, Istion. Buhur mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri, Menakıbül Mebain başlıklı eserinde bu kelimelerin bir şifre olmadıklarını, Adem oğullarına bilip bulduklarından çok bilmediklerinin cazip geldiğine hükmetmiş bir şarlatan tarafından gelişi güzel sıralandığını söyler. Fakat zindan kâdibi Çapraz Recep Dede Hazretleri Topuzbaş Zekeriya Efendi'nin dini, ahireti ve hatta dünyayı bile ihmal ederek tam 50 yıl çalışıp şifreyi çözdüğünü rivayet etmiştir. Zekeriya Efendi bu Rumca kelimeleri önce dilimize tercüme etmiştir. Tuzak, tuzak, okyanus, utanç, ceset, aslan, okyanus, levha, iş, iş, hayat, yelken, şarap, cüret, yelken, şarap, meşe, cüret, ölçü, aslan, yelken, ok, okyanus, utanç, yelken. Ardından bazı kelimelerin tekrarından bunun bir alfabe olduğunu ve kelime sayısının 5 kere 5 olduğunu bulmuştur. Buna göre her kelimenin ilk harfini esas olarak şöyle bir kare metin oluşturmuştur: P P O A N, L O S E E, B I O U I, O D U M L, I T O A I. Ama aynı kişi sıkıcı bir satranç oyununda kaleyi bırakıp fille oynadı sözünün altında yatan gerçeğin ne olduğu konusunda yıllarca kafa yorduktan sonra satranç denilen oyunda kalenin ya dik ya da yatay, filin ise daima çapraz gittiğini bulduktan sonra şu metne erişmişti: P-O-L-E-İ, P-N-E-U-M, A-S-O-U-T, O-I-D-I-A, B-O-L-B-O-İ. Poleyi, pneuma, soğu, toi, diaboloi yahut ruhunu diabolosa sat. Amat ve mürettebatının içinde bulunduğu o vahim durumda, güverte nöbeti bir başka zabitteyken Süleyman Reis bir Navarinli olarak Allah için Rumca biliyordu ve alimlerin dediklerine bakılırsa şifreyi çözmüştü. Sonuca ulaşmak üzereyken 160 atan nabzı, ancak çocukları ve hayal gücü geniş saf dilleri etkileyebilecek o uğursuz cümle karşısına çıktığında 120'ye hatta 100'e düşmüş ve tek başına bulunduğu zabitler kamarasında kendi kendine "Hoppala, nereden çıktı şimdi bu saçmalık?" diye mırıldanmıştı. Kimi tarihçiler Kebire'nin son yaprağının Süleyman tarafından yırtılıp atıldığını yazarlar. Ama çoğu molla olan bazı sivri akıllılar, yırtılır yırtılmaz kağıt parçalarının tutuşup alev aldığını ve kamerayı pis bir kokunun kapladığını belirtmişlerdir ki, bunun nedeni de ileride imam olduklarında, cuma günleri vaaz verirlerken cemaatlerini galeyana getirecek kurt masallarını uydurup dağarcıklarında biriktirme hevesleri olsa gerektir. Ahmet o derin ve kopkoyu sisin içinde gün doğusundaki Navarin'e doğru seyrederken Pruva zabitinin aklı yavuklusundaydı. Gerdek gecesini düşünüp hülyalara dalan bu adam, şalopanın satışından sonra payına düşen meblağı alsa bile başlık parasını yine de çıkıştıramayacağını biliyor, kukumav kuşu gibi düşünüyordu. O anda bir insan sarrafı bu aşığın ruhunu okusaydı, gemide ötüp duran yaratığın direğin zifosundaki baykuş değil de bizzat prova zabiti olduğuna hükmedebilirdi. Dişinden tırnağından arttırdığı paranın yavuklusuyla dünya evine girmesine yetmeyeceğini bilen zabit, bu yüzden ikide bir iç geçiriyor, sise bakarken dalıp dalıp gidiyordu. Derken hayali gerçek oluverdi. Kırmızı başlıklı nöbetçi çok uzaklarda, sisin içinde yavuklusunun hayalini seçti. Vurulduğu kadın ahu gözlü, hokka burunlu, kiraz dudaklı, inci dişli bir afetti. Yavuklusunun yüzü sisler içinden gitgide ona doğru yaklaşıyordu. Ama o anda hayal aleminde yaşayan zabite göre bu işte bir bit yeniği vardı. Kendi kendine o hilal kaşların altındaki ahu gözler neden küçülmüş diye sorduğunda içindeki bir ses kırmızı başlıklı zabite cevap verdi. Senin gibi gafilleri daha iyi görsün diye. Peki o tombul ellerdeki tırnaklar neden fazla uzun ve sivri diye sorunca, içindeki ses ona şu cevabı verdi. Seni paramparça etsin diye. Ama o kiraz dudaklar neden incelmiş ve o inci gibi dişler neden uzayıp sivrilmiş diye sorduğunda, içinden gelen ses ona şu korkunç sözleri fısıldadı. Senin gibi gafil avları daha kolay yiyip yutsun diye. Derken kırmızı başlıklı zabitin yavuklusu avına saldırmaya hazır bir arslana dönüştü. Saatlerdir Ahmet'i arayan Venedik sancak gemisinin pruvasındaki tahtadan oyulmuş arslan figürüydü bu. Beyninde şimşekler çakan zabitin yüreği ağzına gelmişti. Ahmet'in kemeresinde kalan bu üç top güverteli korkunç kalyon bir an göründükten sonra sisin içinde kaybolmuştu. Kırbaç Süleyman dışarıdan gelen feryat ve figanları işitir işitmez yerinden fırlayıp çukur güverteye koştu. Vardiyadaki denizcilerden bazılarının dudakları uçuklamış, dilleri tutulmuştu. Çenelerinden damlayan ter, selviçelere asılmaktan değil, o dev gemiyi bir an olsun görmelerinden ileri geliyordu. Alınlarından akan ter, ecel terinden başka bir şey değildi. Pruva zabitinin de tüyleri ürpermiş, korkudan dişleri takırdar olmuştu. Süleyman Reis tüfekçilerin zabitine, ''Kalyon bizi arıyor. Söyle adamlarına yukarı çıksınlar.'' dedi. ''Çatışmaya hazır olun. Postu pahalıya satacağız.'' Ardından porsunlardan birine, ''Sizler de barut kuyruğunu hazırlayın.'' dedi. ''Amat'ın onların eline geçmesine izin vermeyeceğiz.'' Topçulara söyle her iki bataryadaki topları da doldurup salya etsinler. Ahmet sis içinde gizleniyordu. Allah'ın rahmeti olan bu sis, çok geçmeden bembeyaz ipek bir perde gibi yırtıldı ve içinden kabus gibi kapkara bir savaş gemisi çıktı. Üç top güvertesi olan bu devasa kalyonun, 120 demir topunun tekmili birden lombarlardan dışarı salya edilmişti. Büyük olduğu kadar hızlı da olan bu gemi, Ahmet'e tam çarpacakken sancak alabanda etti ve ne gariptir ki iskele bataryalarındaki 51 toptan sadece 17 tanesi kıvılcımlar saçıp duman püskürterek ateş kustu. Ahmet'te hasar az sayılırdı. Küpeştesi dağılan başka sara dışında sadece ıstralyalardan biri kopmuştu. Yanına gelen seyir zabitine Süleyman, devamlı teyakkuz durumu dedi. Toplar dolu tutulsun. Topçu çavuşlarının elindeki bütün foga maytaplarını yanar durumda görmek istiyorum. Rota değişmesin. Navarin'e gidiyoruz. Ertesi gün ağzından köpürmüş kan gelen 20 fare leşi daha bulunmuştu. Akşamüstü baş altında konuşulan konu yine vebaydı. Gayipten haber verdiğine ve iyi remil döktüğüne inanılan Nuh Usta, o güne 200 kadar belki de daha fazla muska yazmıştı. Göbelez baba, o adam muskalarımıza dua falan yazmıyor dedi. Sadece mecbur kaldığımız için öldürdüğümüz adamların isimlerini yazıyor. Bu neden suç olsun? Peygamber Efendimiz de savaşmıştı. Kul Rıza baba, sus terbiyesiz dedi. Senden farklı olarak o para için savaşmadı. 3 kuruş için kimsenin boğazını kesmedi. Ama sen 10 akçe için bile adam boğazlarsın. Burada durup şişirme kafamı, haydi, alarga. Peki öyleyse, Acaba hangimiz haklı? Buna Kaz Dağlı karar versin. İçimizde en akıllı o, dedi Göbelez Baba. Hey Kaz Dağlı, uyuyor musun? Cevap versene. Hamağında yatan Kaz Dağlı tomarcı ıhlayıp inliyordu. Fakat bu haliyle bile acıdan kesik kesik konuşarak cevap verdi. Başım, sırtım ağrıyor. Koltuk altlarım ve apışaramda sert sert kabarcıklar var, çok sancıyor. Zavallı tomarcının göğsünün hırıltısı baş altının her yerinden duyuluyordu. Meraka kapıldığı için kalkıp brandasında yarı çıplak yatan Kaz Dağlı'nın yanına giden Göbelez Baba, delikanlının koltuk altlarındaki sert şişkinlikleri, veba denilen illetin kesin belirtisi olan hıyarcıkları fark etti ve dehşet içinde Allah bizi korusun diye nida edecekti ki tomarcının öksürüğü yüzünde patladı. Suratına sıçrayan kanlı sümük damlalarını saltasının yeniyle sildikten sonra sustu. O hep gülen adamın suratı asıldı ve ekşidi. Neşeli ruhu bedeninden önce ölen Göbelez Baba bu suskunluğunu o yolculukta vebadan ölene kadar sürdürecek, ancak ruhunu teslim etmeden hemen önce sadece bir kelime-i şehadet getirecekti. Sonraki günler veba bütün gemiyi istila etmişti. Kara ölüm tavlonda, sintinede, top ambarlarında, palavra katında, baş altında ve kıç kasarada kol geziyor, dünyevi acıları dindiren ecel şerbetinden içirerek ölüler ordusuna yeni neferler katıyordu. Yumruğu düşmanın beynine balyoz gibi inen kolu bükülmez baba yiğitlerin, dörder okka çeken ağır tüfekleriyle deveyi dizinden vuran arslan gibi neferlerin, heyheyleri tuttuğunda gözlerini budaktan sakınmayan pehlivanların neredeyse tümü, ölüm döşeklerinde ateşler içinde yatıyor, aksırıp tıksırdıklarında ciğerlerinden kan geliyor, hemen hepsi iki rahmetten biri olan o kaçınılmaz sonu bekliyordu. Can çekişen bu zavallıların feri kaçmış gözleri, Galata dilberlerinin kiraz dudaklarını, ahu gözlü canlarının, cananlarının o buğulu, o mahzun bakışlarını, cariyelerinin kalplerindeki sevgiyle ısıttığı o sıcacık yuvalarını, içki masasında kederlerini fısıldadıklarında ağlayıp dil harap olan, sevinçlerini paylaştıklarında ise gözleri parlayan can dostlarını, sonbaharda gamlı yüreklere dökülen kırmızı ve sarı yaprakları, ufukta doğduğunda gönüllere sevinç ve karanlığa ışık veren güneşi, karanlık gecelerde bulutların arkasından ışığını o simsiyah denize döken ayı asla göremeyecek ve kulakları da göz süzüp gerdan kıran köçeklerin çıngıraklı kahkahalarını, o güne kadar binbir emekle büyüttükleri o şirin evlatlarının kıkırtılarını, sabah namazlarını kılarlarken imamın ağzından çıkıp Ayasofya'nın o devasa kubbesinde yankılanan ayet-i kerimeleri, kemençeyle çalınan oynak havaları, bir saz şairinin bağlamasıyla birlikte fersahlarca öteden taşıyıp söylediği yanık memleket türkülerini asla işitemeyeceklerdi. Yoğun sis içinde Navarin'e doğru seyreden Amat da son iki gün içinde kara ölüme teslim olan zavallıların sayısı ne yazık ki 135'e kadar çıkmıştı. Hayata ve nimetlerine karşı besledikleri aşırı sevgiden dolayı gemidekiler bu illet kendilerine bulaşmasın diye vebaya yakalananlara çok vahşice davrandılar. Hasta koğuşundaki bütün vebalılar ve yaralılar, Kaptan Diavol'ün izni ya da emriyle Amat'ın baş tarafındaki ambara diri diri yatırılmakta, üstlerine birkaç kürek kireç atıldıktan sonra ise kapak sıkıca kapatılıp kilitlenmekteydi. Bu kapak ızgara biçimli olduğundan çürüyen cesetlerin o pis kokusu yaşayanların burunlarının direğini kırıyordu. Kara ölüm bu kokuyla bulaşmasın diye ambar ağzına ziftli branda yayılmıştı. Hiç kimse ambar nöbetçisi olmak istemiyordu çünkü buraya atılan biçarelerin avazları ve inlemelerini dinlemek sinirleri en kuvvetli yiğitlerin bile çıldırmasına sebep olabilirdi. Bu kara illetin kurbanlarından biri olan eşek İsrafil de ambardan aşağı atılınca yanından ayıramadığı o pirinç boruyu uzunca bir müddet üfleyip bir ağıt çaldı. Fakat bu bile vebadan korkan sağlam adamların yüreklerini yumuşatamadı. Boru susunca bu zavallı çocuğun son nefesini verdiğine hükmedildi. Ölümü en soğukkanlılıkla karşılayan kişi Fitilli Daniel Ağa'ydı. O güne dek öldürdüğü insanların sayısını bile unutan bu keskin nişancının son sözleri şu olmuştu: Emilio Santos ölmemeliydi. Şalopayı yedeğine alan Amat, rüzgarı bir sancak bir iskeleden alarak Navarin'e doğru seyrederken sis de yavaş yavaş seyreliyor, görüş mesafesi artıyordu. Gabyarların ve marinellerin yarısından çoğu Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için iki vardiya birleştirilmişti. Gemidekilerden bazıları mürettebattan onca kişinin ölmesini, şu geceleri kasvetli kasvetli öten baykuşa bağlıyorlardı. Bu uğursuz kuş yüzünden birçok gemici nasıl ki canından olduysa, şu diğer meymenetsiz hayvan, yani sırtında çıkınla şalopadan Amat'a atlayan maymun yüzünden de bir hayli kişi mallarından olmuştu. Çünkü bu hayvan hırsızın tekiydi. Mürettebattan çaldıklarını nereye sakladığı ve geminin neresinde uyuyup kalktığı hala bir muammaydı. Fakat maymun en sonunda yakayı ele verdi. Anlatılanlar doğruysa bir yeniçeri bütün duvarları, tavanı ve zemini ateş geçmesin diye çinko levhalarla kaplanmış cephaneliğe girmek üzereyken, bu bölmenin hemen hemen tam altındaki dümen düzeneğinin olduğu yerde gırç gırç sesleri işitmişti. Sezdirmeksizin merdiveni inip buraya kapı aralığından baktığında maymunu gördü. O sırada hayvan bir elinde tuttuğu bileği taşına sürterek yegane savunma silahı olan bıçağını bilemekteydi. Bu bölmedeki yegane dolaba vurulmuş asma kilidin anahtarı boynunda asılıydı. İyice keskin olduğuna kanaat getirdiği bıçağı bırakıp yeni yürüttüğü bir gümüş kupayı bir bezle parlatmaya başlamıştı. İyi parlasın diye kupaya ara sıra hohluyordu. Yeniçeri ile göz göze geldiğinde canım kupayı aniden fırlatarak adamın kafasını yardı ve hemen arkasından bıçağıyla saldırmaya kalktı. Fakat yeniçeri hızlı davranıp pancarını çekmiş, maymunun hamlesini savuşturmuştu. Adam tarafından itilip yere yuvarlanınca kendisinden daha güçlü bir hasımla dövüştüğünü anlayan maymun, bıçağını hedefine doğru fırlatıp dümen yekesinin içeri girdiği delikten dışarı kaçmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse hayvan bıçağını fena kullanmıyordu. Çünkü fırlattığı bıçak yeniçerinin kulağının yanından geçip kapıya saplanmıştı. Yeniçerinin feryatlarına koşup gelenler, maymunun asma kilit vurduğu dolabı iskarpela ile açtıklarında, zavallı hayvanın onca rizikoyu göze alarak binbir emekle çalıp çırptığı bir nice değerli eşyadan ibaret o muhteşem hazinesini görmüşlerdi. Değersiz eşyalar alt raftaydı fakat göz kamaştırıcı asıl hazine üstteydi. Florinler, Macar zolotaları, esedi kuruşlar, basılıp kesildikleri darphanelere göre maymun tarafından derli toplu sınıflandırılmış, ayrı ayrı yerlere konmuştu. Olay yerine gelen bir zabit hemen tutanak tuttu ve bu değerli şeyleri sahiplerine geri verdi. Elbette o sıra alın teriyle kazandığı o hazinenin ona buna dağıtılmasını, tavandaki bir budak deliğinden seyreden maymunun gönlünde yeşeren hasret ve keder duygularını kimse bilemezdi. Zavallı maymunun bedduası mı tuttu bilinmez, gün doğusuna doğru yol aldıklarında seyrelen sisten, tıpkı duvar içinden geçen bir hayalet gibi ansızın çıktıklarında, gördükleri manzara akıllarını durdurdu. Peşlerinde olan Venedik sancak gemisi, iki gomine kadar ötede, sancak bataryalarındaki 51 topunun tek milini birden Amat'a sanki dirize etmiş beklemekteydi. Bu üç ambarlının ziftle sıvanan teknesi simsiyah, kuşakları ise altın yaldızlıydı. Baş tarafta kavisli göğün önünde ve talimarın ucunda kükreyen bir arslan figürü göze çarpıyordu. Gönderinde kızıl zemin üzerine sırmayla işlenmiş bir arslan bulunan sancağı, Grandi direğinin zifosundaki yel flaması ve diğer forsları, gün doğusundan esen rüzgarla dalgalanmaktaydı. Bir oymacılık şaheseri olan kıç arması altın yaldızla kaplanmıştı. Hatta kıç kazaranın ve seyir güvertesinin korkulukları bile altın yaldızlıydı. Bu ağır geminin borda çalımı saatte 15 mil kadar hız yapmasını sağlıyor olmalıydı. Pruva, Grandi ve Mizana direklerine ek olarak bir de Bonaventure direği vardı. Sanki dev deniz canavarlarını yakalamak için örülmüş ağlara benzeyen, ziftle badana edilmiş simsiyah çarmıklar direklerin tepesine kadar uzanıyordu. Hisa edilmiş lombarlardan ateş, ölüm ve küfür kusmak için salya edilmiş, İspanyol dökümcülüğünün eseri demir sakreler, falkonlar ve esmeriller güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Bu dev gemi istinga etmiş, sanki orada amatı beklemekteydi. Üç top güvertesindeki toplam 51 topun bir tek salvosuyla amatı yok edebilecek güçteydi.